Hukuk Saati. Yeni yılın bu ilk haftasında Hukuk Saati programına başlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Programı Kadriye Şenel hazırladı. Sesimizi şu anda sizlere Cihan Aydoğan ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikte olacağız diyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, yıl boyunca her cuma 14 haberlerinin ardından sizlerle birlikte olacağız. Stüdyomuzda avukat konuğumuz olacak her hafta. Hukuki sorunlarınızın çözümünde yol göstermeye çalışacağız sizlere. Program avukatımız sizlerden gelen soruları cevaplandıracak. Ayrıca hepimizi ilgilendirebilecek hukuki konularda bilgi aktaracak bize. Programımızın temel hedeflerinden biri de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklanan haklarını ve bunlarla ilgili güncel gelişmeleri aktarmak. Aile birleşimi, ana dil eğitimi, oturma çalışma izni gibi konulardaki düzenlemeleri konu edineceğiz. Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklar, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren Adalet Divanı kararları, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi, uluslararası adli işbirliği, sosyal güvenlik hukukunun uluslararası boyutu, insan hakları hukukunda ayrımcılık yasağı, sosyal, kültürel, siyasi haklar, Avrupa ülkelerinin yabancılar politikası, ele alacağımız başlıklar olacak. Yıl boyunca bu konularla ilgili telefon bağlantılarımız ve stüdyomuzda hukukçu konuklarımız da olacak. İlk programımızda istedik ki hak, hukuk ve adalet kavramlarını konuşalım. Elbette avukatlarımıza sorularınız olursa onları da yanıtlayacağız. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla bize iletebilirsiniz. Hemen telefonları verelim. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor. Stüdyomuzda avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza, merhaba.
Merhabalar.
Şimdi efendim bir yıl boyunca Hukuk Saati programında sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımız da olacak Hukuk Saati'nde, başka avukatlarımız da olacak ama sürekli sizinle burada dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacağız. Sizin aktaracağınız bir hukuksal bilgileri de dinleyicilerimize duyurmuş olacağız. Bize anlatır mısınız, neler yapacağız program boyunca, yıl boyunca?
Şimdi öncelikle tüm dinleyicilerimizin, tüm vatandaşlarımızın 2017 yılını kutluyoruz. Onlara sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. Her dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar, onlara kucak dolusu mutluluklar ve huzurlar gelsin istiyoruz buradan.
Teşekkür ediyoruz. Ne güzel dileklerde bulundunuz. Sağ olun.
Evet. Özellikle bu dönemlerde ihtiyacımız var, evet, tabii ki. Çünkü hem ülkemizin içinde bulunduğu durumdan hem de işte dışarıdaki vatandaşlarımız da ülkelerini merak ediyorlar doğal olarak. Onlara buradan hem biz kendi alanımızla ilgili bilgiler vermek hem de paylaşımlarda bulunmak. Onların da kendi bulundukları ülkelerde, kendi ülkelerinde, yaşadıkları ülkelerde daha doğrusu, yaşadıkları hukuksal problemler veya Türkiye ile ilgili Türkiye'den uzakta olmalarına rağmen hukuki anlamda sorunları olacak. Mutlaka vardır. Onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Nedir bu? İşte kısaca siz başlangıçta özetlemeye çalıştınız. Aslında çok geniş bir boyut bu anlatacağımız hususlar. Bir yıla bunu yayacağız.
Evet.
Ama bunun içerisinde işte örneğin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki miras hukukundan kaynaklanan, aile hukukundan kaynaklanan, örneğin bir vefat sonucunda Türkiye'deki malların paylaşımıyla ilgili hangi yol ve yöntemlerin uygulanacağı ya da almış oldukları, kendi bulundukları, yaşadıkları yabancı ülkelerdeki mahkeme kararlarını Türkiye'ye nasıl getirecekler, nasıl tanıtacaklar, o kararları nasıl uygulayacaklar, bunlar üzerinde duracağız. Özellikle de bir hak kavramı başlangıçta bugün özellikle bu konuyla başlayacağız.
Onu detaylandırırız değil mi?
Evet.
Programımız içerisinde. Çünkü, ama neler yapacağız onu bakalım.
Evet. Çünkü vatandaşlık haklarıyla ilgili olarak, vatandaşlık bilgisiyle ilgili olarak bazı donanımları, bazı bilgileri, genel bilgileri en azından bilmemizde fayda var ki kendi haklarımıza sahip çıkıp savunabilirim. Hem yaşadığımız ülkede hem de Türkiye'de bu haklarla ilgili gelişim süreçleri ne olmuş, bu haklara kavuşabilmek için ya da kullanabilmek için hangi koşullar gerekir, bu hakları kullanırken iyiye kullanma, kötüye kullanma ya da hakların kötüye kullanılması dediğimiz subjektif iyi niyet, objektif iyi niyet kuralları dediğimiz kurallar vardır. Yani her hak kendinden bağımsız olarak kullanılamaz. Hakların kullanılmasının da bir hukuksal çerçevesi var. O nedenle bunları da biz yine bu programımızda paylaşacağız. Kamusal haklar, özel haklar, yerleşime ilişkin haklar yani ikametgah hakları, seçme seçilme hakları, ekonomik siyasi haklar, anayasamız boyutunda vatandaşlara tanınan haklarımız var. Bunları konuşacağız kendileriyle. Özellikle yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkede karşılaşmış oldukları sorunları o ülke hukuku ve doğrudan doğruya mütekabiliyet esası dediğimiz yani her iki ülke arasında karşılıklılık esası. Bu önemli. Bunu da ilerleyen programlarımızda açıklamaya çalışacağız. Çünkü bir hukuk kuralının uygulanabilmesi için ya da bir mahkeme kararının uygulanabilmesi için yabancı bir mahkeme kararının aynı şekilde karşılıklılık esası dediğimiz mütekabiliyetin her iki ülke arasında da örneğin Almanya ile Türkiye, Hollanda ile Türkiye, işte Fransa ile Türkiye, İngiltere ile Türkiye gibi karşılıklılık esasının olduğu kurallar var. Hangi konularda karşılıklılık esası var bunları anlatmaya çalışacağız. Özellikle yabancılarla evlenme durumunda evlilikle ilgili yani vatandaşlık durumları ne olacak? Yabancıyla evlenildi, doğan çocuğun vatandaşlık durumu ne olacak? Hakları, hukuksal hakları ne olacak? Velayet hakkı kime ait olacak? Yani velayet hakkı Türk hukukuna göre mi belirlenecek yoksa yaşanılan ülke hukukuna göre mi? Yine örnekleyerek bunu anlatalım. Örneğin Fransa'da yaşayan bir vatandaşımız bir Fransızla evlendiğinde eşinin vatandaşlık durumu ne olacak? Kendi vatandaşlık
yani,
durumu değişecek mi?
Mesela Fransız vatandaşıyla evlendiğinde dediğinizde erkek ve kadın olarak
fark etmez. Fark etmiyor. Yani evet. Anne ya da babanın Fransız vatandaşı olması ya da eşlerden herhangi birisinin Türk diğerinde Fransız vatandaşı olması. Bunlarla ilgili hususları ve bu evlilikten doğan çocukların vatandaşlık hakları ne olacak? Yani Fransız vatandaşı mı olacaklar? Türk vatandaşı mı olacaklar ya da çifte vatandaşlık dediğimiz bir kavram vardı. Böyle mi olacak? Bulunulan ülkelerdeki nüfus cüzdanları ya da kimlikler de ne yazacak? Bunların hepsi bizim bu programımızda açıklığa kavuşturacağımız şeylerden birkaç tanesi.
Yani konulardan olacak diyorsunuz. Gerçekten de aslında çok önemli. Bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Ne dedik? Aile birleşimi, ana dil eğitimi, oturma çalışma izni gibi konulardaki düzenlemeleri ele alacağız mesela.
Kesinlikle. Şimdi özellikle aile birleşmeleri mesela bununla birlikte inceleyeceğimiz hususlardan bir tanesi. Uzun yıllardır işte yurt dışında yaşamış olan bir vatandaşımız, hatta o ülke vatandaşlığını da kazanmış olan bir vatandaşımız. Acaba Türkiye'den evlendiğinde evlilikle ilgili Türkiye'deki eşini yurt dışına götürebilecek mi? Götürebilecekse hangi koşullar aranıyor? Neler yapılması lazım? Yaşadığı ülkedeki koşullar neler? Türkiye'deki hukuksal boyutu nasıl olacak? Buna ilişkin bütün hususları yine ikamet meselesi. Yani süreleri ne kadar olacak? Hangi süreyle işte ikametin kazanılması, vatandaşlığın kazanılması veya yurt dışında işlenen suçlardan dolayı o ülke vatandaşlığından çıkarılması durumunda Türk vatandaşlığını otomatik olarak kazanacak mı? buna benzer ve özellikle de dinleyicilerimizin bize kendi yaşamış olduğu somut olaylarla ilgili soracakları sorularda kendilerine yardımcı olmaya çalışacağız.
Aslında evet, onlar çok önemli değil mi? Sizin cevap net bir şekilde, hani örnekleriyle cevap vermek gerçekten akılda kalıcı olacaktır. Dinleyicilerimizin de sıkıntıları varsa bir kez daha duyuralım. Bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sıkıntı duyduysa eğer bu konularla ilgili. 0312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Bir de Avrupa Birliği ortaklık hukuku var. Şimdi aslında bu hani sıklıkla konuşulan bir şey değil mi Sayın Çetin? Avrupa Birliği ortaklık hukuku. Bu ortaklık hukukuna eklemeler, çıkartmalar yapılabiliyor mu?
Şimdi tabii bizim Avrupa Birliği müktesebatı dediğimiz özel sözleşmelerden oluşan, özel kurallardan oluşan bir Avrupa Birliği normları var. Bu normlara uyulması için işte değişik bablar ya da işte bölümler açılarak Türkiye'nin de işte bu Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlayabilmesi amacıyla İki ortaklık görüşmeler arasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Türkiye arasında işte belirli kademelerle, belirli süreçlerle bunları yerine getirdiğinde doğrudan doğruya tam üyelik çerçevesini sağlayacak bir takım düzenlemeler var. İşte Türkiye bu konularımız içerisinde incelerken zaten bu işte temel insan haklarıydı, din vicdan hürriyetiydi, ikametgah, vatandaşlık, hukukun üstünlüğü gibi bir takım prosedürler, hususlar var. Bu nedenle de Avrupa Birliği'ne tam üyelik çerçevesinde zaten ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından, bakanlıklarımız tarafından bunun çalışmaları yapılıyor. Bu çerçevede işte neler yapılması gerekir, neler isteniyor veya bu çerçevede tam üyelikle ilgili olarak Türk vatandaşlarının, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların hangi tür kazanımları olacak? İşte serbest dolaşım hakkı, transit geçiş hakkı, işte ulaşımda özellikle lojistik taşımacılıkta bir takım önemli sağlayacağımız haklar var. Çünkü dünyada şu anda özellikle Avrupa'da lojistik açısından da çok önemli bir yer tutmuş durumda Türkiye taşımacılık konusunda. Ancak bu müktesebat çerçevesinde Avrupa Birliği hukukuyla ilgili olarak yine uymamız gereken ya da kat etmemiz gereken bir takım kademeler var, dereceler var. Bunlarla da ilgili özellikle de transit taşımacılık ya da Avrupa'ya taşımacılık yapan vatandaşlarımızın da bu konularda sorular olursa yine onlara yardımcı olmaya çalışacağız.
Evet, ve yine Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren biliyorsunuz Adalet Divanı kararları. Bu kararları da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı takip ettik. Çoğunun kazandığını da gördük. Evet, uzun sürüyor belki ama kazanılan davalar da vardı.
Şimdi aslında yine tabii bunu özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çerçevesinde de o konuya geldiğimizde değerlendireceğiz ama genel olarak zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950 yılında Roma'da imzalanıyor. Türkiye hemen 54 yılında bu sözleşmeye imzasını koyuyor ve 1987 yılında da, hatta önümüzdeki günlerde 30. yılını kutlayacağız. Yani 28 Ocak 2017'de 30. yılını, yani 1987 yılında kabul edilmişti bireysel başvuru hakkı. Bunun üzerinde belki biraz dururuz ilerleyen bölümlerde, evet. Ama sonuç itibariyle bu bireysel başvuruların yapılması konusunda nasıl olduğu, hangi yolların izlendiği, Avrupa'da hangi insan hakları mahkemesinin nerede olduğu, nasıl bakıldığı konularında da belki sorular geldiğinde de dinleyicilerimize yardımcı olmaya çalışacağız.
Evet, bu çok önemli aslında. Çünkü yabancı mahkeme kararları var biliyorsunuz. Yabancı mahkeme kararlarının bir de Türkiye'de tanınması ve ne demiştik? Tenfizi. Evet. Şimdi bunlar da gündeme gelebilecek değil mi?
Kesinlikle. Şimdi zaten Avrupa'da özellikle birinci, ikinci, üçüncü jenerasyonumuz artık oluştu. Ve dört. Şimdi yeni gelen yeni mesela. Geldi. Dördüncü jenerasyon neslimiz var ve bu artık dördüncü jenerasyon. Ve hatta üçüncü jenerasyon Avrupa'da önemli bazı mesleklere edinmeye başladılar. İş sahibi oldular, iş kurdular, patron oldular, işveren oldular. Onun yanı sıra çok iyi üniversitelerinde okuyup bürokrat oldular, vekil oldular, milletvekili oldular, hatta bakan oldular, bakan yardımcıları oldu. Bu tabii gurur verici bir husus ve göğsümüzü kabartıyor gerçekten. Ama tabii ki bu özellikle 3 ve 4'ten sonra nesiller arası ve hani bir uyumsuzluk dediğiniz bir şey vardır ya, biz bile kendi yani, neslimiz arasında çocuklarımız ve torunlarımızla ilgili bir çatışma yaşarız zaman zaman.
Çünkü gelişiyor dünya.
Evet.
Teknoloji değişiyor, her şey değişiyor aslında, değil mi? İnsan beyni de gelişiyor açıkçası.
Zaten gelişmesi gerekiyor. Gelişmesi
gerekiyor.
Durduğumuz yerde saymamamız gerekiyor. Evet. Özellikle ülkemiz gelişmekte olan bir ülke ve gelişmiş ülkelerle eğer rekabet etmek istiyorsak bu beyin gücümüzü de kullanmalıyız. Yani evet, gelişmiş olan beyin gücümüzü ve özellikle yurt dışında yaşayan çok kıymetli vatandaşlarımız var, beyin gücünü çalıştıran, başarılı olan, o ülkelerin eğitim ve altyapısıyla önemli laboratuvarlarda ya da önemli bilim kuruluşlarında görev alan, hatta Amerika'da NASA'da görev alan, Amerika'nın çok ünlü üniversitelerinde görev alan, Nobel ödülleri kazanan bilim insanlarımız var. Bunların entegrasyonunu ülkemizde sağladığımız anda onlara da Türkiye'de çalışma altyapısı, üniversitelerimizde, bilim akademilerimizde bu altyapıyı sağladığımız anda işte ülkemiz bu know-how'la birlikte yükselecek. Yani o bilgi birikimi dediğimiz know-how'lar bugün Avrupa bunu satıyor.
Evet.
Yani bilgiyi satıyor artık Avrupa.
Böylece
Amerika
gelişiyor.
Bilgiyi satıyor, evet.
Yani aslında değil mi? Hani böylece gelişmiş oluyor. Yani.
Tabii ki tabii, gelişmiş oluyor.
İnsan da gelişiyor sonuç itibariyle.
Evet. Bu işte gelişim sürecinde bizim yurt dışındaki yaşayan bilim insanlarımıza da çok önemli ihtiyaçlarımız var. Onların desteklerine de ihtiyaçlarımız var. Tabii ki ülke olarak biz de onların Türkiye'de yapacak oldukları araştırmalar ya da çalışmalara destek olmak, onlara o imkanları yaratmamız gerekiyor. Yani aksi halde hani o çok sık kullandığımız bir dönemler beyin göçü diyorduk ya, işte Türkiye'de gerekli araştırma altyapısını, laboratuvarları, sağlıklı bilim yuvalarını sağlayamadığımız için teknolojik yetersizlikler sebebiyle dışarıya kaçan beyin göçünü bizim artık evet, ülkemize çekmemiz gerekiyor.
O çok önemli bir şey Sayın Çetin. Peki orada hani dedik ya, bu mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi.
Evet. Onlar üzerinde de duralım. Tabii ki duracağız. En önemli, dinleyicilerimizin de zaten merakla beklediği hususlardan bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum zaten. Şimdi örneğin Almanya'da evlendiler ama geçimsizlik sebebiyle boşandılar. Türk nüfusunda şimdi evli görünüyor. Almanya'da boşanmış görünüyor ama Türkiye'de evli görünüyor.
Evet.
Anılan karar Alman mahkemelerinde alınmış. Bu kararın Türkiye'de tenfizi veya tanıtılması gerekiyor ki ikisi de farklı terimler. Onu da yine açıklayacağız önümüzdeki programlarda. Tenfiz nedir? Tanıma nedir?
Evet.
Aralarındaki fark nedir? Bunları da anlatacağız. Çünkü birileri uygulamaya dönük hüküm ve sonuçlar doğururken bir diğeri sadece tespit niteliğinde, yani tarafların örneğin boşandıklarının tespit edilmesiyle kalıyor. Ama bir diğerinde ise uygulamaya dönük sonuç ve sonuçlar
yani
doğuruyor.
Yani tenfiz.
Evet.
Tenfiz noktasında.
Aynen öyle.
Bu şekilde oluyor. Peki uluslararası adli işbirliği?
Bu son dönemde ülkemizin çok üzerinde durduğu bir husus. Özellikle işte karşılıklı suçluların iadesi ve suçlarla mücadele, MASAK yani daha doğrusu kara parayla mücadele uluslararası nitelik gösteriyor. Çünkü bunun yanı sıra bu tip şeyleri, uluslararası işbirliklerini arttırıcı adli işbirlikleri düzenleniyor.
Düzenlenecek. Şimdi biz programın başında demiştik ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın oturma izni, çalışma izni gibi konulardaki hakları ile ilgili güncel gelişmeleri duyuracağız. Şimdi Almanya'ya bağlanalım. Avukat Temel Nal telefon attığımızda, Avrupa Birliği hukuku uzmanı aynı zamanda. Merhaba efendim.
Merhabalar, merhabalar, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz efendim. Stüdyomuzda Avukat Süleyman Çetin'le birlikteyiz. Bir yıl boyunca bu programda.
Selamlar Temel Bey, iyi yıllar diliyorum. Hep beraber güzel programlar inşallah.
İnşallah.
Efendim biz hemen şunu sormak istiyoruz size. Neler oldu 2016 yılını bir değerlendirin.
Evet, teşekkürler. Şimdi 2016 senesinde yine biz Türkler için önemli olan hakların kısıtlama yasağı ikisi konusunda birkaç yeni kararlar çıktı. Onlar bizim vatandaşlarımız için önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela her zaman sorun olan bir Türk vatandaşı turist olarak Almanya'ya gelip Almanya'da evlenirse Almanya'dan oturum müsaadesi başvurusunu yapabilir mi? Burada iki sorun var. Birinci sorun, Almanca şartı Türkler için geçerli mi değil mi? Bu konuda da yani 2007'den beri bayağı bir mücadele veriyoruz. Ve her zaman biz demiştik ki Türkler için bu Almanca şartı geçerli değildir. Çünkü hakların kısıtlama yasağı ilkesi bu Avrupa ile Türkiye düzeyinde geçerli olan bu hakların kısıtlama yasağı ilkesi düzeyinde Türkler için bu uygulanamaz demiştik. 2014 senesinde bunu Avrupa Adalet Divanı kabul etti. Türkler için bu olmaz dedi. Ama Almanya bunu biraz farklı anladı veya da yorumladı. 2015 tarihinde kanunu biraz değiştirdi. Şimdi biz Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği karara göre biz kanunu değiştirdik. Şimdi Türkler için de geçerlidir dedi. Bu konuda maalesef mahkemelerle daha hala uğraşıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, çok yakın bir zamanda Federal İdare Mahkemesi tekrar yeni bir karar çıkaracak. Onu bekliyoruz. Bakalım bu sefer ne diyecek diye.
Evet, şimdi Sayın Al, yani 2016 yılında değerlendirdiğimizde biz hala 2014'teki kararla uğraşıyor gibi gözüküyoruz.
Maalesef. Örneğin mesela Hollanda ve Avusturya Avrupa Adalet Divanı'nın kararını kabul etti ve bu dil şartını kaldırdı. Almanya ama bunu maalesef başka yorumladı ve kanun değişikliğiyle biz bu kanuna ya da bu mahkeme kanununa uyduk dediler.
Evet.
Bu tabii doğru değil. Bakalım Federal İdare Mahkemesi ne diyecek. Ama şunu da söylemek istiyorum. Alman Federal Mahkemesi ondan önceki, yani bu 2014 senesinde Avrupa Adalet Divanı'nın kararından önce bunu onaylamıştı. Türkler için bu geçerlidir demişti. Yani o yüzden Federal İdare Mahkemesi'nin şimdi ne yapacağını tekrar tam emin değilim. Herhalde bu konu yine daha Avrupa Adalet Divanı'na kadar gitme ihtimalini şu an görüyorum.
Peki evlenerek oturma izni alınması konusunda herhangi bir ilerleme oldu mu?
Şimdi o konuda 2016 senesinde bir Baden-Württemberg Yüksek İdare Mahkemesi'nin önemli bir kararı çıktı. O da hakların kısıtlama yasağı ülkesiyle bağlı. Ve bu karara göre ve biz bunu da senelerdir savunduk ve şu an haklı çıkacağımız görülüyor. Türklerin Almanya'ya mesela turist olarak geldiğinde evlenip oturma hakkı vardır diyoruz. Çünkü Almanların şu an hep öne sürdüğü şudur. Siz zaten baştan beri Almanya'da evlenmek için gelmişsiniz. Siz yani vizeyi alırken yani yanlış bilgi vererek siz bu vizeyi almışsınız. O yüzden siz burada bu başvuruyu yapamazsınız. Oturum müsaadesini buradan alamazsınız diyorlardı. Şimdi ise bu Yüksek İdare Mahkemesi'nin verdiği kararına göre Türkler için aile birleşiminde 1980'den önce zaten bu vize şartı olmadığından bu önemli değildir demesini getirdi. Yani şu an turist olarak gelip Almanya'da evlenilirse oturum alma ihtimali yine çok daha yükseldi. Bu konuda tabii bayağı bir yani konu basite benziyor ama maalesef epey bir uğraşı gerektiriyor ve bütün bu mahkeme kararını bilmek gerekiyor ki bunu yabancı dairesini ikna edip bu oturma müsaadesini almak için. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Herhalde şu an görüldüğü gibi Almanya'ya gelip evlendikten sonra oturma müsaadesi alma ihtimali çok daha yükseldi.
Evet, bu da aslında iyi bir gelişme gibi gözüküyor.
Çok güzel bir gelişme.
Evet.
Çok iyi bir gelişme.
İyi bir, evet.
Şunu da söyleyeyim. Uygulamada çok farklı şeyler yaşıyoruz. Mesela aynı yabancı dairesinde bir memur veriyor, bakıyorsunuz bu şekilde oturum müsaadesini hemen veriyor. Diğeri size daha mahkemelere kadar uğraştırıyor. Aynı yabancı dairesi olduğu halde. Yani o konuda da onu öngörmek biraz zor. Yani bakıyorsunuz bir vatandaşın böyle oturma müsaadesini 2-3 hafta içinde alabiliyorsunuz. Diğerinde mahkemelerle uğraştığınız için 7-8 ay sürüyor.
Evet.
Onu da belirtmek lazım.
Peki Almanya'da iş kurarak ya da gayrimenkul satın alarak oturma izni alınmasıyla ilgili ne gibi gelişmeler var? Kısaca bir iki cümleyle alalım.
Tabii. Şimdi bu konuda da vatandaşlarımız Almanya'da bir gayrimenkul alarak otomatikman bir oturma hakkını kazanmıyorlar. Onu söyleyeyim. İstisna şudur. Tabii bütün binayı satın alıp ben artık bu bina üzerinde yani kirayı vereceğim, bu dükkandan açacağım falan derseniz bu şekilde oturma saati alınır ama mesela bir daire alıp bir şahsi olarak oturmak için bir ev alarak oturma saati alma imkanımız yok. Ama iş kurarak ya da bir şirketin üst seviyede bir yetkilisi, bir menajer olarak Almanya'ya gelecekseniz ve belirli size yetkiler verilirse, imza yetkisi mesela, bu da tabii mahkemeye tescil edilmiş bir şekilde, bu şekilde oturma saatini alabiliyoruz. Burada tek benim tavsiyem, vatandaşlar şirketi kurmadan bir avukata ya da bizimle danışsınlar. Çünkü başta şirketi kurarken hata yaparlarsa o zaman çok daha zahmetli ve zor bir dönemden geçiyorlar. Başta bir iki noktayı şirketi kurarak dikkat ederseniz çok rahat bir şekilde oturum müsaadesini alabiliyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum.
Anladım. Sayın Nal, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa alalım.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Vatandaşlar Almanya'da bu şekilde oturum müsaadesi alırken mutlaka önce bir hukuki bir danışmanlık hizmetinde faydalansınlar. Yoksa işi başladıktan sonra bunu yine doğruya çevirmek biraz zor oluyor. Yani baştan her şeyi planlı bir şekilde yaparlarsa Almanya'ya gelme ihtimali bu şekilde vardır.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için.
Memnuniyetle, ben de çok teşekkür ederim.
Sağolunuz.
Görüşmek üzere Temel Bey.
Çok görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Sağolunuz. Telefon attığımızda avukat Münih'ten Doktor Temel Nal vardı. Efendim devam edelim. Şimdi şöyle Sayın Çetin, Sayın Doktor Temel Nal'ın anlattıklarına bakacak olursak bir şekilde gelişme var gibi.
Şöyle
aslında, Almanya özelinde anlattı tabii orada olduğu için.
Aslında çok daha fazla gelişmeler olma ihtimali yüksekti. Özellikle bu karşılıklı vize muafiyeti ya da vizelerin kaldırılmasına ilişkin hususları eğer biz aşabilseydik, kademeli olarak şimdi hem gayrimenkul edinerek vatandaşlık sağlanması ya da oturma izninin alınması veya turist olarak gidip gezme amaçlı gidildiğinde orada bir yabancı bir kişiyle ya da bir Almanla bir Fransızla evlenildiğinde tabii her ülkenin kendi iç hukuk düzenlemeleri de farklı. Ama sonuç itibariyle bu gelişimleri sağlayabilmek çok daha kolay olacaktı. İşte 2014 yılında alınan Avrupa Adalet Divanı kararlarının uygulanmasını bile halen 2017'ye geldiğimizde Almanya ayak diriyorsa bunun temel sebebi de aslında biraz da bizim ülkemizin jeopolitik durumu nedeniyle içinde bulunduğumuz özellikle mülteci akınlarının da bunda olumsuz etkisi olduğunu söylemek mümkün. Çünkü şu anda işte resmi rakamlara göre 3,5 milyon, gayri resmi rakamlara göre 5 milyon mülteci şu anda Türkiye'de barınıyor ve bu barınan mültecilerin büyük bir kısmı da doğrudan doğruya ilk hedefleri Avrupa'ya ulaşabilmek. Şimdi tabii Avrupa göç idareleri de kendi içlerinde buna engel olabilecek, oluşturabilecek, set çekebilecek ve kendi güvenlik unsurlarını da düşünerek bunu önleme yoluna gittiler ve normalde belki de 2016 yılı içerisinde tanınacak olan vizenin
serbestisi
evet, maalesef şu anda geleceğe bırakıldı.
Evet, yani şimdi vize serbestisi dediğimiz zaman biz ne anlamalıyız? Aslında ona da bir bakmak lazım Sayın Çetin. Yani serbest dolaşım hakkı diyorlar, işte vize serbestisi. Nedir bu?
Şimdi şöyle, tabii vize serbestisi çok uzun zamandan beri tartışılan ve Türkiye'ye aslında Türkiye'nin hak ettiği, almak istediği, gene o biraz önce bahsetmiş olduğumuz Avrupa Birliği müktesebatı dediğimiz, yani o sözleşmelere kademeli olarak uyulduktan sonra, kabul edildikten sonra doğrudan doğruya normal serbest ticaret, serbest dolaşım ve işte bununla birlikte seyahat özgürlüğü. Aslında ilk vize muafiyetinin temel getirisi seyahat özgürlüğü olacak. Vizelerin kaldırılması demek Türk vatandaşlarının hiçbir vize sıkıntısına tabi olmaksızın Avrupa Birliği üyesi ülkelerindeki tüm ülkelerde serbestçe dolaşımını getirecek.
Schengen'le alakası var mı?
Schengen, tabii Schengen üyesi, Avrupa Birliği'ndeki tüm üyeler aynı zamanda Schengen'e tabi değil biliyorsunuz. Schengen dışında olan ülkelerde var. Ama bu vizenin, vize muafiyetinin alınması bu ülkeleri de tamamen kapsayacak.
Evet.
Kapsayacaktı. Yani temel hedef buydu. Hatta dinleyicilerimiz çok iyi bilirler. Schengen vizesi olmasına rağmen mesela İsviçre'ye giriş çıkışlarda bu vize olmasına rağmen vatandaşlarımız zorluk yaşar. Çünkü İsviçre ayrıca kendisinden vize alınmasını istiyor. Bu nedenle...
Bu bizim vatandaşlara uygulanan bir durum mu?
Tabii yani şu anda Türkiye, Türk vatandaşları normal Schengen vizesiyle yurt dışında çok rahat çıkabiliyor, dolaşabiliyor, turistik gezilerini yapabiliyor. Ancak İsviçre'ye giriş çıkışlarda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani herhangi bir denetime takıldıkları anda İsviçre ayrıca bir vize talebinde bulunabiliyor. O nedenle malların serbest dolaşımı farklı bir şey. Serbest ticaret anlaşmaları farklı bir şey. Schengen ve vize muafiyetleri bunlar tamamen farklı bir şey. Birisi işte mal alışveriş, ticaret, malların serbest dolaşımı. Diğeri mesela özellikle ulaşımda hani biraz önce söylemiştik. Özellikle transit ya da işte lojistik taşımalarıyla uğraşan vatandaşlarımızın serbestçe bir ülkeden başka bir ülkeye sınırları geçerek mallarını
rahat
götürebilmeleri
şey. Evet.
Bu şekilde zaten Gümrük Birliği zaten biz çok uzun yıllar çok önce uzun zaten içindeyiz ama biz artık Avrupa Birliği bünyesinde yaşamayı hak edecek gelişimi gösterdiğimizi düşünüyoruz ama tabii ki diğer ek prosedürleri de tamamlamamız gerekiyor. Bundan sonra da sanırım ilerideki yıllarda biz de bu birlik içerisinde yerimizi alacağımızı umuyoruz.
Evet, aslında zaman çok çabuk geçti. Süremizde sanki sonlarına yaklaşıyoruz. Son bir dakikamız var. Dinleyicilerimize dolaylı olarak aslında haklardan söz etmiş olduk. Hak demek hukuk demek, değil mi? Hak her zaman verilmez, alınır derler. Ama verilmiş hakları da iyi öğrenip iyi bilmemiz gerekiyor galiba. Şöyle bir iki cümleyle toparlayacak olursak haftaya yine biz burada olacağız tabii de. Ne diyeceksiniz bu konuda?
Evet. Öncelikle tabii ki vatandaşlarımıza kendileri zaten bulundukları, yaşadıkları ülkede az çok kendi haklarını biliyorlar. Ama önemli olan Türkiye'deki haklarıyla ilgili onları bilgilendirmemiz. Zaten bizim burada temel hedefimiz de işte ben Türkiye'deki hakların ve bunların kullanılmasının neler olduğunu, nasıl olduğunu, koşullarının neler olduğunu onlara aktaracağım. Temel Bey bize işte arada böyle katkı sağlayarak bulunduğu işte ülkedeki ve Avrupa'daki durum hakkında dinleyicilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Önemli olan burada biz bir bilgi paylaşımı yapacağız ve vatandaşlarımızın da katkılarını bekliyoruz. Çünkü onların yaşadıkları bireysel olarak somut olaylar bizim de hukuk anlamında onlara destek olmamızı kolaylaştıracak ve aynı durumu yaşayan başka dinleyicilerimizin, başka vatandaşlarımızın da o çözümden emsal alınarak yararlanmasını sağlayacaktır. O nedenle dinleyicilerimizin katkılarına ihtiyacımız var. Bunu buradan duyurmak istedim kendilerine.
Evet, dinleyicilerimizin katkıları önemli diyoruz. Sorularınız, sorunlarınız. Neyse, bütün bunları biz Hukuk Saati programımıza bekliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Telefonlarımızı hatırlatalım. 0-0-312-463-34-19, 463-34-21. Biz canlı yayındayken bu numaralara ulaşabilirsiniz ama onun dışında e-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. hukuksaati@trt.net.tr adresine sorularınızı bekliyoruz diyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim, sağolunuz.
Görüşmek üzere.
Avukat Süleyman Çetin stüdyo konuğumuzla birlikteydik. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Hukuk Saati.